Ayrım 17.
3.5 Emniyette yürütülen operasyonlar. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği 10.09.1992 tarih ve 244.259 sayılı yazıda Fethullahçı istihbaratçılar konusunda bugüne kadar yapılmış en mükemmel, kusursuz ve tam suç tanımlamasını yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerini değiştirerek yerine şeriat düzeni getirmeyi amaçlayan illegal Fethullah Hoca'nın Talebeleri adlı örgütün teşkilatımız bünyesinde özellikle polis akademisi, polis koleji, polis okulları gibi eğitim ve öğretim kurumlarında örgütlendiği, bu örgüte girmeyenlerin veya girmiş olup ayrılmak isteyenlerin tehdit edildikleri, ihbar edilmek ve disiplin cezası verilmek suretiyle meslekten ilişiklerinin kesildiği, üstleri hakkında suç tasniği ve iftiraya dayalı gerçek dışı belge ve tutanak tanzip ettikleri iddia edilen emniyet mensupları hakkında inceleme ve soruşturma yapmak üzere görevlendirilen polis bir baş müfettişi, İl Sezgin Şener tarafından düzenlenen 20.08.1992 gün ve B051EGM060001J15-92 sayılı fezlekeli tahkikat evrakı ilişkide gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim. Özel Arşiv, Özel Klasör, 1. Dosya 1. Bölüm. Yıl 1992 ve Fethullahçı istihbaratçıların bu örgüte girmeyenlerin veya girmiş olup ayrılmak isteyenlerin tehdit edildikleri ihbar edilmek ve disiplin cezası verilmek suretiyle meslekten ilişiklerinin kesildiği, üstleri hakkında suç tasnii ve iftiraya dayalı gerçek dışı belge ve tutanak tanzim ettikleri soruşturmayla sabit. Üstelik dönemin Emniyet Genel Müdürü bu soruşturma evrakını teşkilatın bilgisi ve gereği için dağıtıma tabi tutuyor. Ancak bugüne kadar Fethullahçılara ters düştüğü için kaç bin emniyet mensubunun haksız suç isnadı ve iftiraya dayalı sahte belge ve tutanakla ya da tehdit asılsız ihbarla disiplin cezası aldıkları, işlerinden atıldıkları bilinmiyor. Bu olgu herhangi bir devlet kurumunda, diyelim ki Bayındırlık Bakanlığı'nda olsa bir yere kadar geniş ve ölçülü tepkili olabilirsiniz. Ama bu olgu canınızı, malınızı, namusunuzu, özgürlüğümüzü, güvenliğimizi, kamu düzenimizi teslim ile emanet ettiğimiz emniyet teşkilatına söz konusu olduğunda en azından ülke aydınları olarak kıyametleri koparmamız gerekmiyor mu? Ama niye çıkmıyor sorusuna gelince bunun yanıtını tepki verenlerin ve de verecek olanların, yani cemaat deyimiyle hasımların derhal tasfiye imha edilmelerinde, kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik girişimlerin en etkin biçimde önlenmesinde, soruşturma açtıran ve yürütenlerin pişman edilmesinde, kısaca Cumhuriyet'in gelmiş geçmiş en tehlikeli dinsel organize suç örgütü karşısında birey olarak yalnız kalmanızda bulabilirsiniz. 351 İstihbarat Daire Başkanlığı. Fethullahçılar için emniyetin eğitim, tem, bilgi, işlem, narkotik gibi tüm birimlerinde kadrolaşmanın teşkilatı yönetmek ve kontrolde tutmak için kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor. Ancak emniyette bir birim var ki ülkenin kontrolünü elde tutmak için stratejik ve hayati öneme haiz: İstihbarat Daire Başkanlığı. Her şeyden önce bu birimde çalışan istihbaratçının görev ve sorumluluk alanı son derece geniştir. Bir tarafta yasa, tüzük ve yönetmeliklerin polise verdiği sorumluluk, diğer tarafta da özetle devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine ve genel güvenliğe dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetinde bulunmak, milli güvenliği tehlikeye düşürecek her şeyi tespit ve zararsız hale getirmek, espiyonajla mücadele yapmak, 5. kol faaliyetlerini önlemek, uluslararası terörizmle mücadele etmek, TCK 125-176 maddelerinde belirtilen ve suç sayılan hususlarla mücadele etmek, DGM görev alanına giren suçlarla ilgili çalışma yapmak vesaire. Ve bu faaliyetler içinde yer alan tahrik, teşvik, himaye ve yardım edenler hakkında açık ve kapalı kaynaklardan her türlü bilgi toplamak. İstihbarat Yönetmeliği Madde 14 ve diğer birçok görev ve sorumluluklarla yüklendirilmiş bir istihbarat personelinin önemi tartışılmazdır. Diğer taraftan istihbarat daire başkanlığına gelince bu birimde görev yapmak her emniyet mensubu için ayrıcalıktır. Cumhuriyete ve devlete bağlı bir istihbaratçı için bu dairenin personeli olmak başlı başına onur ve gurur nedenidir. Yabancı ülke istihbarat servisleri siyasal rejimi değiştirmeyi amaçlayan tarikat, cemaat ve örgütlerle mafya mensupları açısından da bu birim anlaşılır nedenlerden dolayı ayrı bir cazibe merkezidir. Ama illere neden diye soruyorsanız işte gerekçelerinden sadece biri şüphelilere ait telefonların dinlenmesi. İstihbarat hizmetlerinde Türk Telekom, Turkcell, Arya, Aysel ve Telsim şirketleriyle İstihbarat Daire Başkanlığı ve bağlı birimleri koordinasyonlu bir çalışma yürütürler. İstihbarat Daire Başkanlığı diğer istihbarat kurumlarında yaptığı gibi telekom şirketlerinin ay sonlarında faturalandırmaya esas olan ayrıntılı fatura bilgilerini dijital ortamda bilgisayar disketleri halinde bu kurumlardan alarak kendi merkez bilgisayarındaki bilgi bankasında toplar. Bunun yanı sıra 118 bilinmeyen numaralar adres bilgilerini, ASKİ, TEDAŞ, seçmen kütükleri, ÖSYM başvuru formları ve benzeri gibi kimlik ve adres bilgilerini içeren değişik kurumlara ait bilgisayar ortamında muhafaza edilen bilgileri de yine bilgisayar disketleri halinde anılan kurumlardan toplayarak bu bilgi bankasına yükler. Ayrıca ankesörlü telefonlara ait telefon kartlarının dijital ortamda tutulan kimlik ve arama bilgilerini de bölgesel olarak bilgisayar verileri halinde alarak bunu da merkez bilgisayarındaki bilgi bankasına toplar. Kısacası istihbarat daire başkanlığında sürekli güncelleştirilen ve geliştirilen zengin bir kimlik adres ilişki kütüphanesi oluşturulmuştur. İstihbarat Daire Başkanlığı bu bilgileri özel yazılım ve programlarla hizmete uygun olarak kendi bilgisayar ağı üzerinden merkez ve taşra birimlerinin tümünün kullanımını açar. İstihbarat personeli de sadece bilgisayara giriş şifresini kullanarak bu bilgi hazinesinden dilediği bilgiye sınırsız denebilecek ulaşma yetkisiyle ulaşır ve kendi çalışmalarını konfigüre eder. Bu aşama sonrasında toplanılan her türlü istihbarat bilgileri değerlendirildikten sonra sanık, suçlu, zanlı değerlendirilir, muhtemel olabilecek bağlantılar belirlenir ve bu noktadan itibaren işleme başlar. Bu sistem aynı zamanda tahkikata esas olan çalışmalarda ülke ve bölge seviyesindeki terörle mücadele bağlamındaki terör analizlerinde de etkili olarak kullanılır. Örneğin yurt dışında bulunan bir terör karargahına ait istihbari kaynaklarda ulaşan herhangi bir telefon numarasından hareketle bu telefon numarasını ülke genelinde bölge, il, ilçe, mahalle, semt, köy gibi yerleşim birimlerinde arayan tüm numaralar tespit edilerek bu bilgilerin değerlendirilmesi ve hedef örgütlerin detaylı analizleri yapılarak üstlenme ve faaliyet bölgeleri herhangi bir telefon dinlemesine dahi gerek duyulmadan tespit edilebilir. Bundan sonra ise dar bölgelerde çok basit düzeyde yürütülecek istihbarat faaliyetleri operasyona dönüştürülerek örgütler çökertilir. Bugün ülke genelinde terörizm marjinal bir seviyeye düşürülmüş ise bunu sağlayan en önemli etken siyasi ve medyatik şovmenler değil, 1994-1999 yılları arasında bu sistemler üzerinde emek sarf eden, gecesini gündüzüne katarak günlerce hiçbir menfaat düşünmeden aile yaşantısını görevi uğruna ihmal eden Atatürkçü laik kadrolardır. Zira bu bilime sızmış Fethullahçıların kendi deyimleriyle TC'ye düşman çevrelerle bir alıp veremediği yoktur. Onların tehdit algılaması kendi cemaatlerinin çıkar örgüsü çerçevesindedir ve sadece cemaat düşmanlarını kapsar. Örneğin Fethullahçı istihbaratçıların Hizbullahçılara sevgi ve saygısı şeyhlerinin bu yapılanma ile ilgili düşünce ve yorumlarına dayanmaktadır. Doktor Necip Ablemitoğlu, Fethullah Gülen'in son yazıları çerçevesinde Fethullahçılar ve Hizbullahçılar, Yeni Hayat, 76, 21-24 Şubat 2001. Ama ne zaman ki Kürtçü, Nurcu kesimden biri, Med Zehra Vakfı Başkanı bu yasa dışı yapılanma tarafından öldürülmüştür, Fethullahçıların yaklaşımı da aynen değişerek Hizbullah'ın adı Hizbul Vahşet olmuştur. Konumuza dönersek, bu sistem sayesinde aranan herhangi bir kişinin bulunduğu illegal ortamda yaşamsal zorunlu olan iletişim ihtiyacı göz önünde bulundurularak, geçmişteki legal hayatında kendisinin veya yakın çevresinin bilinen adres ve telefon bilgilerinden bilgisayar ortamında geliştirilen kombinezon hesap mantığı ile kriminalistik ilişkilendirme ve değerlendirmeler sonucu bugünkü adresini mevcut sistem dahilinde tespit etmek mümkündür. Yine bu şahsın tüm ailevi, ticari, siyasi, yasa dışı ve benzeri ilişki ve irtibatlarını da belirlemek çok kolaydır. Aynı şekilde herhangi bir kişi ya da kuruma ilişkin ihbar ve haberin doğruluğunu teyit etmede iftiranın tespitinde de çok önemli bir yöntemdir. Kısacası bu sistem istihbarat hizmetlerinin beyni ve çağımızın kazandırdığı en etkili haber işleme tekniğidir. Ne var ki Fethullahçılar 1999'dan itibaren sırf hasımlarının suçlarına dayanağı olarak bu sistemi deşifre etmişlerdir. Artık tüm suç şebekelerince sistemin gücü ve çalışma prensipleri bilinmekte ve karşı önlemler geliştirilmektedir. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Fethullah Gülen hakkındaki ünlü rapor sonrasında Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve ekibinin Fethullahçıların emniyetteki uzantılarını mutlaka tasfiyeleri konusunda kararlılığı açık biçimde ortaya çıkmıştır. Özellikle Cevdet Saral tarafından imzalanan 10 Şubat 1999 tarih ve B05-1EGM-406-0006 tarihli çok gizli yazı bu kararlılığı daha ileri boyutlara, Türkiye genelindeki yapılanmaya taşırken Fethullahçı istihbaratçıları deyim yerindeyse çılgına çevirmiştir. İşte Fethullahçı istihbaratçılar tarafından bilgi için imam düzeyindeki müritlerine de dağıtım yapılan bu yazıda şu önemli hususlar önerilmiştir. Hal böyleyken ilgi ABC ve Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı'nın ilimize intikal eden yazılarında yürütülen incelemenin örgütsel boyutlarına söz edilmekte ve buna karşı müdürlüğümüzden lokal anlamda çok yönlü araştırma istenmektedir. Son yayınlarla inceleme ve soruşturmaya neden olduğu anlaşılan bu örgütlenmenin veya tarikatın oluşumunun nasıl olduğu, kimler tarafından yürütüldüğü, teşkilatımıza sızmaların nasıl gerçekleştirildiği hususları hakkında geniş çaplı araştırma için yeni bilgilere ihtiyaç hissedildiğinden ilk anda Fethullah Gülen'le ilgili yazılan kitaplardan elde edilen değerlendirmeler ve teyide muhtaç diğer kaynaklardan derlenen bilgiler ışığında ulaşılan kanaat, bu grubun bünyesinde mevcut örgütlenmenin yatay ve dikey şekilde olduğu, yapılanmanın genelde açık faaliyet ancak hedefin gizlilik taşıdığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla söz konusu grup, hareket veya tarikatın örgütlenme tarzının çözüme kavuşturulması için ideolojik ve felsefi yapısı, örgütlenme modeli, taktik ve stratejisi, finans kaynakları, hedefin netleştirilmesi hususlarındaki bilgileri derleme çalışmaları ile işe başlamanın lüzumlu olduğu kıymetlendirilmiş olmakla birlikte ayrıca 1. Fethullah Gülen'in şecereye bağlı geçmişi, hangi medrese ve hangi tanınmış din alimlerinden ders aldığı, bu kişilerin bilgi derinliğinin ne olduğu, ne kadar sürelerle eğitim gördüğü, almış olduğu dini eğitimin irşat edici özellik taşıyıp taşımadığı. 2. Fethullah Gülen'in güdümündeki okullardan mezun olan kişilerin Cumhuriyet ve rejim ile Atatürk ilke ve inkılapları hakkındaki düşüncelerin samimi boyutlarının ne olduğu. 3. Fethullah Gülen'in yurt dışında açmış olduğu okullar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın hangi ölçüde etkinliği bulunduğu ve bu okullarda nasıl bir eğitim verildiği, yurt dışında bu okulların açılmasındaki gayenin ne olduğu. 4. 1986 yılında yakalanan Fethullah Gülen'in yakalanıncaya kadar 6 yıl kimler tarafından korunduğu, teşkilat mensuplarımızın bu olayla bağlantısının olup olmadığı. 5. Akyazılılar Vakfı ile başlayan Fethullah Gülen faaliyetleri günümüzde hangi şirket, vakıf ya da başka hangi yelpazede sürdürüldüğü. 6. Ülkemizde açtığı birçok kolej, dernek ve üniversitelerin yurt çapındaki faaliyetlerinin ne olduğu, hangi kaynaklardan finanse edildiği, teşkilatımızın temel eğitim kurumu olan polis koleji ve polis okulları ile ilgili irtibatları konusunda ne tür bilgilere ulaşılabileceği. 7. Basın, yayın ve iletişim faaliyetlerinin mahiyetinin ne olduğu, zikredilenlerin haricinde toplumun değişik kaynaklarına hitap eden başka illegal yayın organı olup olmadığı. 8. Fethullah Gülen'in açık çizgisinin arkasında nasıl bir amaç taşıdığı, radikal kesimlerin içerisinde ne tür misyon üstlendiği, toplumun değişik kesimleriyle diyalog kurmak suretiyle uzlaşmacı görüntünün arkasında neyi gizlemeye çalıştığı, teşkilatımız bünyesinde yaygın faaliyetin hangi boyutlara kadar ulaştığı. 9. Ülkemizde en geniş tabana hitap ettiği iddia edilen bu grubun siyasal yelpazede bu gücünü nasıl kullandığı, ne tür yönlendirmeler yaptığı hususlarının aydınlığa kavuşturulmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Bütün bu bilgilerin derlenmesi aşamasında öncelikle açık kaynaklar ciddi şekilde irdelenmek suretiyle söz konusu kişi ve hareket, tarikat veya örgüt hakkındaki bilgiler analiz edilerek ve öncelikle kendi söylemlerinden yola çıkılarak Fethullah Gülen'in tanımlanması, daha sonra hareketi veya tarikatı netleştirilerek gerçek hedefinin ne olduğunun aydınlığa kavuşturulması amacıyla ilimiz kapsamında gerekli çalışma ve incelemeler başlatılmış olup, kişi ve konu hakkında ülke genelinde genel maksatlı yapısını deşifre edecek çalışmaların İstihbarat Daire Başkanlığı meyanında tüm iller kapsamında oluşturulacak planlı istihbarat operasyonu çerçevesinde ele alınmasının yerinde olacağı hususunda bilgi ve gereğini arz ederim. Özel Arşiv İmamlar Klasörü Dosya 1 Bölüm 1. Dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yukarıdaki yazı ile de yetinmeyerek Teftiş Kurulu ve İstihbarat Daire Başkanlığı'na da gönderdiği 10 Mart 1999 tarih ve 1820-99 sayılı yazı ile de bu doğrultudaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü, ayrıca konunun DGM kapsamına girip girmediği hususunun da araştırıldığını belirtmiştir. İşte hoca efendilerine DGM yolunu gösteren bu yazı üzerine Fethullahçı istihbaratçılar Cevdet Saral ve ekibini imha etmeye yönelik planlı istihbarat operasyonunun düğmesine basmışlardır. Müritler eliyle yürütülen söz konusu operasyon öncesinde dönemin istihbarat daire başkanı ki halen görevini sürdürmektedir, Sabri Uzun yazışma teamüllerini bir kenara bırakarak muhatap makam Ankara Emniyet Müdürü yerine doğrudan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Akay'ı hitaben gönderdiği yazılarda buna karşılık istediği bilgilerin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral imzasıyla gönderilmesini talep etmiştir. Hatta bu yazıların birinde İstihbarat Daire Başkanlığı'nca 1996'da yayınlanan İslam'da Mezhepler, Tarikatlar ve Dini Akımlar adlı kitapçığın önemli bölümünün açık kaynaklardan elde edildiği, Fethullah Gülen grubunun da dahil olduğu kategori içerisinde geleneksel İslami kesimler kendine özgü bir görüntü çizdiği, bununla beraber tüm diğerleri gibi bu grubun da ilgi ve takip alanı içinde bulunduğu kaydedilmektedir. Yazının son paragrafında ise şu talep yer almaktadır. İrticai faaliyetlerde bulunduğuna dair hakkında ihbar mahiyetinde bilgiler intikal eden ve müdürlüğümüzce daha önce araştırma yapılan diğer emniyet teşkilat mensupları gibi ilgi sayılarımıza verilecek cevapta yukarıdaki hususların göz önünde bulundurulmasının ve hakkında iddiada bulunan personelin Fethullah Gülen grubu ile iltisaklarının derece ve mahiyetinin tespiti ile neticenin genel müdürlük makamına iletilmek üzere ivedilikle dairemize bildirilmesini rica ederim. Sabri Uzun, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Daire Başkanı. Sabri Uzun'un yukarıdaki yazısına Osman Akın ya da Cevdet Saral'ın ne yanıt verdiği bilinmiyor. Çünkü Fethullahçı imamların dosyasına bu yazı girmemiş. Belki de yanıt veremeden görevden alınmışlar. Burada Sabri Uzun'un müfettişlere yanıtlanması gerekli bir takım hususlar bulunmaktadır. 1. İstihbarat Daire Başkanlığı'nın Fethullahçılarla ilintisi konusunda şüpheli görülen 64 emniyetçi hakkında bilgi istemesi, soruşturma açtırması makam sahibini bu konuda kesinlikle aklamaz, şaibelerden kurtaramaz. Tüm istihbaratçılar gibi tüm kamu görevlileri de çok iyi bilmektedirler ki disiplin yönetmelikleri uyarınca açılan ve yürütülen soruşturmalar iki boyutludur. Ya istediğinizi tasfiye etmek, cezalandırmak için soruşturma açtırırsınız ya da istediğinizi kurtarmak, yargı yolunun kapanmasını sağlamak için soruşturma açtırırsınız. Kötü niyeti saptamanın tek yolu vardır. İstihbarat Daire Başkanı görev yaptığı dönem içinde teşkilattaki kaç bin Fethullahçı müridi deşifre etmiştir. Kaç binini teşkilatın tasfiye ettirecek bilgi ve belgeleri teftiş kuruluna ya da soruşturmacılara sunmuştur. Hakkında kesin kanıt bulunamayan kaç binini ise tanzim ettiği gerekçeli raporlarla istihbarat, bilgi işlem, personel, eğitim gibi stratejik önemi haiz birimlerden aldırıp daha etkisiz ve pasif görevlere kaydırılmasına neden olmuştur. Bu soruları çoğaltmak hiç şüphesiz müfettişlerin tasarrufundadır. 2. Bir istihbarat tarihçisiyle bir istihbarat daire başkanı arasındaki en önemli fark şudur. İstihbarat tarihçisi çoğunlukla açık kaynaklardan ve ara sıra da teyibe alınmış gizlilik dereceli bilgi ve belgeler üzerinde çalışır. Oysa yukarıdaki yazıda Sabri Uzun kendisini bir istihbarat daire başkanı yerine bir istihbarat tarihçisi konumuna yerleştirmektedir. Gerek İslam'da Mezhepler, Tarikatlar ve Dini Akımlar kitapçığı ve gerekse Temmuz 1998 İstihbarat Bülteni, gerek hacim ve gerekse içerik yönünden ama özellikle de istihbarat teknikleri açısından son derecede yüzeysel, zayıf, çelişkili ve de aşırı yetersiz kaynaklardır. Başta Fethullahçılar olmak üzere Hizbullahçılar, Şafakçılar, Selefiler, Akabeciler, Vasatçılar, Kaplancılar gibi yüzlerce yasa dışı oluşumun faaliyetleriyle bunların hangi dış ülkelerden desteklenip yönetildikleri, resmi eğitim kurumlarının ilk öğretim, lise ve üniversite yanı sıra kendi açtıkları özel eğitim kurumları ve de medrese tabelası altında açıkça faaliyet sürdüren yasa dışı kurumlardaki konumları, yeşil sermaye ile şeriatçı yapılanmalar arasındaki ilişkiler, bunların devletin kurum ve kuruluşlarına sızma çabaları, mevcut siyasal partilerle temasları, türban ve benzeri konulardaki organize eylemleri, istihbarat daire başkanlığının doğrudan görev ve sorumluluk alanı içine girmektedir. Bu konuda Türkiye'de sadece bir kitapçık ve bülteni yapılacak soruşturmaya kaynak önermek, abesle iştigalden başka hiçbir şey değildir. 28 Şubat süreci ülkemizde vahiy yoluyla başlamamıştır. TSK'da 28 Şubat süreciyle ilgili çalışmanın tutarı 10 binlerce sayfa ile ifade edilirken, birincil görevli ve sorumlu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın hala tartışılır bir bülten ve bir kitapçığa saplanıp kalması üzücü ve düşündürücüdür. Zira Türkiye'deki şeriatçı faaliyetlerle ilgili her yıl bırakın kitapçık ve bülten ölçülerini, ansiklopedi ölçülerinde yayın yapılmasını gerekli kılacak bilgi ve belge zenginliği mevcuttur. 3. Fethullahçılar çalışma yöntemleri itibariyle organize suç örgütü kapsamında faaliyet yürütmektedirler. Mafya örgütleri gibi Fethullahçı yapılanmanın da kendi içinde yazılı kurallarını belirleyen bir tüzüğü ya da üye kayıt defterleri bulunmamaktadır. Yasalara göre kurulmuş dernekler, vakıflar, eğitim kurumları ve şirketler resmi olmayan bir organizasyonla ve resmi olmayan bir hiyerarşik yapıda yönetilmektedirler. Fethullahçılar ya da bir başka ifadeyle Fethullahçı organize suçlular sosyal ve siyasal yapı içerisinde kendilerini kamufle etmişlerdir. Mafya örneğinde olduğu gibi güç bir yapılanma gösteren organize suçlar aynı zamanda koruyucu ve yardımcı rolleriyle organizasyona karışan adli, idari ve politik unsurları da çok iyi kullanmaktadırlar. Yasal olmadıkları için denetlenemeyen, aleyhine kanıt bulunamayan bu tür organizasyonlarla mücadele için 10.2.1998'de İstihbarat Daire Başkanlığı bünyesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kurulması ile birlikte İstihbarat Yönetmeliği'nin 38. maddesinin B bendine göre tüm il istihbarat şube müdürlüklerince bu çalışmanın ayrıca bir emre gerek olmaksızın doğrudan başlatılması zarureti doğmuştur. Akabinde İstihbarat Daire Başkanlığı'nın 24 Nisan 1998 gün ve 4509.98 sayılı emri ile de şifahi talimatlar yazılı emir haline dönüştürülerek il istihbarat birimlerince organize suçlarla mücadele faaliyetlerine işlerlik kazandırılmıştır. Tüm bu yapısal değişiklikler İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluklarının çerçevesini daha da büyütmüştür. Mafya mensuplarını yakalayan, sorgulayan ve bu yolla elde edilen bilgilerin kanıta dönüştürerek suçluları yargıya teslim eden İstihbarat Daire Başkanlığı'nın bırakalım Türkiye'deki Fethullahçıları emniyet için var olan müritler için bile içimizde Fethullahçı olduğu iddia ve ihbar edilen kimi mensuplarımızın gerçekten Fethullahçı olup olmadıklarının kanıtlarını elde etmek çok zor yaklaşımıyla soruşturma açıyor görünüp de ciddi sonuçları olan operasyon yapmaması sadece bir çifte standart değil, teslimiyetçi, trajikomik bir çelişkidir. Fethullahçılarla mücadele veren emniyet mensuplarına karşı ödünsüz kaplan postuna bürünenlerin konu Fethullahçılar olduğunda kör ve sağırları oynaması sadece teşkilatı değil ülkeyi de zaafa sürüklemiştir. Bu anlamda İstihbarat Daire Başkanı Sadri Uzun'un savunması mutlaka alınmalı ve gereği yapılmalıdır ki yerine geçecek olanlar da bir daha asla aynı duyarlılığı ve sorumluluğu göstermesin.